Ayrım 29, sayfa 321. 18. Rizzoli, akşamüstü alışveriş merkezinden çıkıp alacakaranlıkta yola koyuldu. Öfkeden kuduruyordu. Hediyelerini, ambalaj kağıtlarını, renk renk kurdeleleri arka koltuğa yerleştirmişti. Artık Noel'i falan düşündüğü yoktu. Çıplak ayaklarıyla karın üzerinde yürüyen o genç kızdı artık. Sadece ve sadece o derin ızdırabını gizlemek için buz gibi soğuğa katlanabilen bir kızdı. Ama hayatta hiçbir şey kızın gizliden gizliye çektiği bu azaba denk düşmezdi. Ne kadar dua ederse etsin, kendini ne kadar çok kırbaçlarsa kırbaçlasın içindeki acı feryatlarını susturması imkansızdı. Granit sütunları geçip Kemla'nın eve beyinlerinin oturduğu evin önüne geldiğinde saat 5'ti. Uzun süre araba kullanmaktan omuzları ağrıyordu. Arabadan atlayıp güzelim deniz havasını derin derin içine çekti. Merdivenlerden çıkıp zile bastı. Esmer hizmetçi kapıyı açtı. Üzgünüm dedektif ama Bayan Magnus evde yok. Siz bekliyor muydu? Hayır, ne zaman gelir? Oğlanlarla birlikte alışverişe çıktılar. Akşam yemeği için eve dönmesi lazım. Birkaç saat sonra sanırım. Peki, o zaman burada beklerim. Bay Magnus'un yanında bekler. Ona arkadaşlık ederim eğer sizin için de mümkünse. Maria istemeye istemeye Rizzoli'ye eve buyur etti. İnsanları kapıdan çevirmeye alışmış olan bu kadının kanun görevlilerine hayır demesi o kadar da kolay değildi tabii. Rizzoli, Maria'nın eşlik etmesine gerek duymadan duvarlarında deniz konulu tabloların olduğu yerleri cilalı koridorlardan geçip deniz odasına girdi. Beyaz köpüklü kocaman dalgalarıyla Nantucket Sound'un insanın içini sıkan bir manzarası vardı. Randall Magnus, hasta yatağının sağ tarafına doğru yaslanmış, fırtınayı görebilmesi için yüzü pencere tarafına döndürülmüştü. Girdap filmine en önden bir koltuk. Yatağın kenarında duran özel hemşiresi ziyaretçiyi görür görmez ayağa kalkıp ''Merhaba, buyurun'' dedi. ''Ben Boston Polis Departmanı'ndan dedektif Rizzoli. Bayan Magnus'un eve gelmesini bekliyorum. Bu arada Bay Magnus'un nasıl olduğunu bir sormak istedim. Durumunda bir değişiklik yok. Felç geçirdikten sonra bir gelişme oldu mu vücudunda? Aylardan beri fizyoterapide ama hasar büyük. Kalıcı mı peki?'' Hemşire, hastasına bir bakış attıktan sonra Rizzoli'ye dışarı çıkalım anlamında bir işaret yaptı. Koridora çıktıklarında Rizzoli'ye, onunla ilgili konuşurken bizi duymasını istemiyorum. Her şeyi anladığını biliyorum çünkü. Nasıl biliyorsunuz? Bana bakışlarından anlıyorum. Olan bitene verdiği tepkilerden. Konuşamasa da kafası çalışıyor. Bu öğlen ona La Bombe operasının CD'sini çaldığımda ağlamaya başladı. Belki müzik yüzünden değildir. Belki haline üzülüyordur. Haline üzülmesi çok normal. 8 ay geçti ama hala en ufacık bir değişiklik bile yok. Aslında her şey açık. Büyük ihtimalle artık yürüyemeyecek. Bir tarafı hep felçlik alacak. Doğrusunu söylemek gerekirse, umutsuzca başını salladı. Çok ağır bir felç geçirmiş. Rizzoli deniz odasına doğru geri döndü. Eğer bir kahve molası falan vermek isterseniz ben yanında kalabilirim. Gerçekten mi? Evet. Ama özel bir bakıma ihtiyaç duyarsa sizi çağırırım. Evet tabii. Sadece konuşun onunla. Hoşuna gider. Tamam, konuşurum. Rizzoli deniz odasına geri dönüp yatağın kenarına bir sandalye çekti. Randall Magnus'un gözlerinin içine bakabileceği bir pozisyonda oturdu. Onun kendisinin gözlerine kaçıramayacağı bir pozisyonda. ''Selam Randall'' dedi. ''Hatırladın mı beni? Dedektif Rizzoli. Kızının cinayetini soruşturan polis. Kemla'nın öldüğünü biliyorsun değil mi?'' Gri gözlerinde hafif bir hüzün belirtisi gördü. Bir itiraf. Yas tuttuğunun bir göstergesi. ''Kemla çok güzel bir kızdı. Bunu biliyordun öyle değil mi? Nasıl bilmezsin ki? Her gün bu evde onu izliyordun. Büyüdüğünü, serpildiğini, artık genç bir kadın olmaya başladığını görüyordun. Rizzoli durdu. Ve tabii hayatının karardığını da. Hala gözleriyle Rizzoli'yi izliyordu Randall. Söylediklerini hepsini dikkatle hafızasına kazıyordu. Onu ne zaman becermeye başladın Randall? Nantucket Sound'dan gelen dalgalar camlara vurmaya başlamıştı. Karanlık denizde birer parlak nokta halinde kabaran beyaz köpükler çok net bir şekilde seçilebiliyordu. Randall Magnus artık Rizzoli'ye bakmıyordu. çaresiz bir şekilde gözlerini ondan kaçırarak aşağı doğru kaydırmıştı. Annesi intihar ettiğinde Kamila sadece 8 yaşındaydı. Ve birden babasıyla tek başına kalmıştı. Sana ihtiyacı vardı, sana güveniyordu. Ama sen ne yaptın? Rizzoli iğreniyormuş gibi kafasını salladı. Çok hassas bir kız olduğunu biliyordun. Neden çıkıp karın üstünde çıplak ayakla dolaştığını biliyordun. Senden ve yaptıklarından kaçıyordu. Rizzoli iyice yaklaştı Randall'a. Sondasında bir kulak pamuğu batırıp çıkaracak kadar yaklaştı. Manastırdan bir süreliğine eve geldiğinde büyük ihtimalle ona dokunmayacağını düşünmüştü. Bir kereliğine onu rahat bırakacağını. Ev cenaze için gelen ziyaretçilerle doluydu ama bu senin umrunda olmadı değil mi? Durdurdu mu seni yoksa? Randall hala gözlerini Rizzoli'den kaçırmaya devam ediyor. Sürekli aşağı bakıyordu. Rizzoli yatağın kenarına çömeldi. Gözlerini nereye döndürürse döndürsün Rizzoli'yi görecek kadar yakınlaştırdı yüzünü Randall'a. O senin bebeğindi Randall, dedi. Bunu kanıtlamak için senden DNA örneği almamıza bile gerek kalmadı. Bebeğin DNA'sının neredeyse annesiyle aynı olduğunu saptadık. Ensest bir ilişkinin ürünüydü. Hamile olduğunu biliyor muydun? Kendi kızının sonunu hazırladığını biliyor muydun? Rizzoli doğrulup sandalyeye oturarak sürekli adama bakmaya başladı. Sessizlikte nefes alıp verişinin hızlandığını duyabiliyordu. Oradan aceleyle sıvışıp gitmek isteyen ama bunu başaramayan, gözü dönmüş bir adam şimdi soluk soluğa kalmıştı. Biliyor musun Randall? Ben Tanrı'ya inanmam. Ama sana bakınca acaba yanılıyor muyum diye düşünüyorum. Baksana şu haline. Mart'ta kızını beceriyorsun, Nisan'da felç oluyorsun. Bir daha kımıldayamayacaksın biliyor musun? Konuşamayacaksın da. Ölü bir vücutta bir beyinden ibaretsin sen Randall. Bu ilahi adalet değil de nedir sence? Randall artık işe yaramayan eklem yerlerini kımıldatmaya çalışarak hafif hafif inintiler çıkarıyordu. Rizzoli öne doğru eğilip kulağına fısıldadı. Vücudundan gelen o pis kokuyu alıyor musun? Sen burada yatıp sondana içerken karın Lauren ne yapıyor sence? Bence çok iyi vakit geçiriyordur. Büyük ihtimalle kendine bir sevgili bulmuştur. Bir şey söyleyeceğim. Cehenneme gitmek için ölmene gerek yok senin. Bunu iyi düşün bence. Rizzoli zevkle içini çekip ayağa kalktı. Sana çok güzel bir hayat geçirmeni dilerim Randall. Deyip odadan dışarı çıktı. Ön kapıya geldiğinde Maria'nın ona seslendiğini duydu. Gidiyor musunuz dedektif? Evet, ben Magnus'u beklememeye karar verdim. Ona ne söyleyeyim? Sadece uğradığımı. Rizzoli arkasında deniz odasına doğru baktı. Ha, bir de şunu söyleyin. Evet. Bence Randall, Kamila'yı çok özlüyor. Sürekli gelebileceği bir yere bir fotoğrafını koysanıza. Gitmek için kapıdan çıkarken gülümsedi. Bence çok hoşuna gidecektir. Oturma odasındaki Noel ağacının ışıkları yanıp sönüyordu. Garaj kapısı yavaş yavaş açılırken Mara, Victor'un kiralık arabasının içeriye sağa park edilmiş olduğunu gördü. Sanki ev alındığından beri yeri hep orasıymış ve sanki bu ev ona aitmiş gibi. İçeri girip motoru durdurarak kontak anahtarını sertçe çıkardı yerinden. Kapının arkasından kapanmasını beklerken aynı zamanda biraz sonra yapacağı konuşma için biraz sakinleştirmeye çalıştı kendini. Evrak çantasını kapıp arabadan dışarı çıktı. Eve girdikten sonra ağır ağır mantosunu astı, el çantasını yerine koydu. Elinde evrak çantası mutfağa doğru ilerledi. Victor, kokteyl karıştırma kabına buz koyuyordu. Mara'ya bakıp gülümsedi. Merhaba, sana o en sevdiğin karışımdan hazırlıyorum. Akşam yemeğimiz fırında. Sana bir erkeğin evde ne kadar yararlı işler görebileceğini kanıtlamaya çalışıyorum. Kabı sallayıp içindeki sıvıyı bir martini bardağına boşaltmasını seyretti Maura. Victor bardağı ona doğru uzattı. Evini ara işçisi için deyip sertçe dudaklarından öptü. Hiç karşılık vermeden durdu Maura. Victor yavaşça geri çekilip yüzüne baktı Maura'nın. Neler oluyor? Maura bardağını tezgahın üzerine koydu. Benimle dürüst olma zamanın gelmedi mi? Sana karşı dürüst olmadığımı mı düşünüyorsun? Bilemiyorum. Eğer 3 sene önce bir şeyler yolunda gitmediğinde böyle açık açık konuşsaydık, yanlışlarımızı... O zaman artık geride kaldı. Ben şimdiki zamandan söz ediyorum. Benimle şimdi dürüstçe konuşacak mısın? Victor afallamış gibiydi, güldü. Bu sefer ne yaptım? Ne için özür dilemem gerekiyor? Bak, sen mutlu olacaksan memnuniyetle özür dilerim. Tanrım, halime bak. Yapmadığım şeyler için özür mü dileyeceğim şimdi ben? Senden özür falan beklediğim yok, Victor. Maura evrak çantasını uzatıp Gabriel Dean'dan aldığı dosyayı ona uzattı. Bununla ilgili bana bir şeyler söylemeni istiyorum. Nedir bu? Interpol aracılığıyla gelen bir polis dosyası. Geçen sene Hindistan'da gerçekleşen bir toplu katliamla ilgili. Haradabad'ın dışında küçük bir köyde. Victor dosyayı açıp ilk fotoğrafa baktığında yüzünü buruşturdu. Tek bir kelime etmeden sırayla diğer fotoğraflara baktı. Victor, dosyayı kapatıp mağaraya baktı. Bununla ilgili sana ne söylememi bekliyorsun? Katliamı biliyordun, öyle değil mi? Tabii ki biliyordum. Orada Van Ört'e ait bir klinik de vardı. İki gönüllü hemşiremizi kaybettik. Ama bana söylemedin. Bir sene önce olmuş bir şeyi sana niye söyleyecektim ki? Çünkü soruşturmamızla ilgisi var da ondan. Greystone Manastırı'nda saldırıya uğrayan rahibelerden biri sizin Van Ört'ün kliniğinde çalışıyormuş. Bunu biliyordun, öyle değil mi? Sen Van Ört için çalışan gönüllülerin sayısını biliyor musun? 80'den fazla ülkede binlerce tıbbi personelimiz var. Bana söyler misin Victor? Van Ört için çalışan rahibe Ursula'yı tanıyor muydun? Tanımıyor muydun? Victor dönüp tezgaha dayanarak bir süre durdu. Pencereden karanlığa baktı uzun uzun. İlginç, dedi Mara. Biz boşandıktan sonra senden hiç haber alamadım, ama hiç. Beni aramak için çaba göstermediğini özellikle üzerine basa basa söylemem mi lazım illaki? Tek bir mektup yazmadın, bir telefon etmedin. Neler yaptığını ancak People dergisinden öğrenebiliyordum. Victor Banks, insani yardım hareketi Aziz'i. Aziz gibi görünmeyi ben istemedim Mara. Her seferinde yüzüme vurman gerekmiyor. Ve bir gün nedense birden beni görmek için yanıp tutuşarak Boston'a geliveriyorsun. Tam da bu cinayeti soruşturmasına yer almaya başladığım zamanlarda. Victor dönüp Mara'ya baktı. Seni görmek istediğime inanmıyor musun yoksa? 3 yıl bekledin Victor. Evet. 3 yıl uzun bir süre. Neden şimdi geldin? Victor biraz anlayış beklermiş gibi Mara'nın gözlerini aradı. Seni özlemiştim Mara. Gerçekten de çok özlemiştim. Ama buraya gelmenin esas nedeni bu değil, öyle değil mi? Uzun bir sessizlik oldu. Evet, değil. Mara birden öfkelenerek mutfaktaki sandalyelerden birine çöküp onaletli fotoğrafların bulunduğu dosyaya baktı. O zaman neden geldin? Bir otel odasında giyinirken TV'deki Manastır cinayetiyle ilgili haberleri gördüm. Orada sen de vardın, cinayet mahallinde. Sekreterime ondan sonra mesaj bıraktın değil mi o akşamüstü? Evet anlamında başını salladı Victor. Tanrım, üzerindeki o siyah mantoyla TV ekranlarında bir yıldız gibi görünüyordun. Senin ne kadar güzel bir kadın olduğunu unutmuştum. Ama beni bunun için aramadın değil mi? Asıl ilgilendiğin cinayetti. Aradın? Çünkü ben bu cinayetin adli tabibiyim. Victor cevap vermedi. Kurbanlardan birinin Van Ort'ta çalıştığını biliyordun. Polis ve benim neler bildiğimizi öğrenmek istedin. Hala cevap gelmemişti Victor'dan. Neden bana sormadın ki doğrudan? Ne saklamaya çalışıyorsun ki? Birden dikleşip Mauro'ya baktı Victor. Her sene kaç kişinin hayatını kurtarıyoruz? Bir fikrin var mı? Soruma cevap vermedin. Kliniklerimizde kaç çocuğu iyileştirdiğimizi, kaç hamile kadına bebek bakım dersleri verdiğimizi biliyor musun? Bize muhtaçlar çünkü başka alternatifleri yok ve Van Ört'te yardımseverlerin bağışlarıyla ayakta kalabiliyor. Prestijimizin kesinlikle ama kesinlikle sarsılmaması lazım. Basına sızabilecek en ufak bir dedikoduda bağışlarımızın hepsi kül olur gider. Bu söylediklerinin soruşturmayla ne ilgisi var? 20 yılımı harcadım ben Van Ört için. Sıfırdan buralara getirdim ama kendim için mi? Hayır, onlar için. Kimsenin umrunda olmayan insanlar için. Çünkü benim için önemli olan onlar. Bu yüzden de fonlarımızın tehlikeye girmesine asla izin vermem. Para, diye düşündü Mara. Her şey para için. Mara dikkatle Victor'a baktı. Sizin şu bağışçı kurum. Ne? Bana bahsetmiştin. Geçen sene bir kurumdan çok yüksek miktarda bağış almıştınız. Bize bağış yapan bir sürü... O şirket Octagon Chemicals mıydı? Victor'un dona kalmasına cevabın evet olduğunu anlamıştı. Bunu inkar etmeye hazırlanıyormuş gibi birden içine derin bir nefes çektiğini duydu Mara. Ama arkasından tek bir kelime söylemeden nefesini yine hızla dışarı vermişti. Artık inkar etmenin anlamsız olacağını anlamıştı çünkü. Bunun teyidini almak zor değil, dedi Mara. Neden bana sadece gerçeği söylemiyorsun ki? Victor başını eğip yere baktı. Bezmiş bir şekilde başını salladı. Octagon en büyük bağışçılarımızdan biri. Peki senden beklentileri nedir? Bu bağış karşılığında ne bekliyorlar senden? Neden illaki bir şey beklediklerini düşünüyorsun? Her şey gün gibi ortada. Neden bir sürü ülkede kabul görüyoruz sence? Neden herkes bizi seviyor? Çünkü insanlar bize güveniyor. Din propagandası yapmıyoruz. Politikacılar gibi aylak aylak dolaşmıyoruz. Sadece yardım için oradayız. Sonuçta önemli olan bu değil mi? Hayatları kurtarmak. Peki rahibe Ursula'nın hayatı? O da önemli mi senin için? Tabii ki önemli. Şu anda yaşam desteğine bağlı. Son bir beyin travmasından sonra belki de fişini çekecekler. Onun ölmesini kim istedi Victor? Ben nereden bilebilirim ki? Bence o kadar çok şey biliyorsun ki ve bana söylemediğin o kadar çok şey var ki. Kurbanlardan birinin sizin için çalıştığını biliyordun ama. Bunun konuyla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bırak da buna ben karar vereyim. Diğer rahibe konsantre olduğunu söylemiştin. Genç olana. Bahsettiğiniz tek kurban oydu. Ben de bunun üzerine bu saldırının rahibe Ursula ile ilgili olmadığını düşündüm. Benden bilgi sakladın. Kahrolası polisler gibi konuşmaya başladın. Şimdi sen kimliğini gösterip kelepçe de takarsın bana. Polisim ona karışmamasına çalışıyorum şu anda. Sana bir açıklama fırsatı veriyorum. Zahmet etme. Sen zaten kesin hükmünü vermişsin. Ve gerçekten sen de suçlu biri gibi davranıyorsun. Bir süre hiçbir şey söylemeden ayakta durdu Victor. Bir eliyle de granit mutfak tezgahının kenarını kavramıştı. Sadece mutfak saatinin tıkırtısı duyuluyordu. Maura birden Victor'ın bıçak setine ne kadar yakın olduğunu fark etti. Hepsi mükemmel bir şekilde bilenmiş, kullanılmaya hazır durumda 8 Vusov şef bıçağı. Şimdiye dek hiç bu kadar korkmamıştı Victor'dan ama şu anda bu bıçaklara çok yakın duran o adam Maura'nın hiç tanımadığı, tanısa bile hiç onaylamadığı bir adamdı. Artık gitsen iyi olur, dedi yavaşça Maura. Victor yüzünü ona döndürdü. Ne yapacaksın? Git artık Victor. Bir an için hiç kımıldamadı Victor. Maura kalbi son hızla atarken gözlerini dikip ona baktı. Vücudunun tüm kasları müthiş bir şekilde gerilmişti. Victor'un eline bakıp bir sonraki hamlesi ne olacak acaba diye düşünüyordu. Yok hayır, bana zarar vermez. Bana zarar verebileceğine inanmıyorum. Ve aynı zamanda ellerinin bu kadar güçlü olması içine bir korku düşürmüştü. Acaba bu eller eline bir balta alıp bir kadının kafasını kırabilir miydi diye geçirdi aklından. Seni seviyorum Maura, dedi Victor. Ama ikimizden çok daha önemli şeyler var. Bir şey yapmadan önce neleri mahvedebileceğini de düşün bir. Kaç masum insanı incitebileceğini düşün. Victor ona doğru ilerlediğinde birden yerinden fırlayıverdi Maura ama Victor durmadı. Yanından geçip mutfaktan çıktı. Maura holden gelen ayak seslerini dinledi. Sonra da ön kapının şiddetle kapanışını. Birden kalkıp oturma odasına gitti. Pencereden arabasını garajdan çıkarttığını gördü. Ön kapıya gitti. Ve kilidi çevirdi. Sonra da garaja çıkan kapıyı kilitledi. Böylece Victor artık bu eve giremeyecekti. Ayrım sonu sayfa 333. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Nantucket Sound. N-A-N-T-U-C-K-E-T S-O-U-N-D La Bohème L-A B-O-H-E-M-E Vusov Chef W-U-S-T-H-O-F J-H-E-F Fair.